Peki ama kim yapmıştı bu işi? Hem patronunu hem de dilenciyi öldürüp denize atan kimdi? Başta Halo emmi helaya su dökmeye gelenlerin ayaküstü hararetli hararetli konuşmalarına kulak veriyor, korkusu arttıkça artıyordu. Cesedi boğup denize atanın kim olduğu bir türlü öğrenilemediği için çeşitli tahminler yürütülüyordu. Hele kadının parmağındaki değerli yüzük. Demek patronu para koparamamıştı. Kadını öldürüp denize atan her kimse ne diye parmağından yüzüğü almamıştı? Halo emmi, bu haltı karıştıranı sağlam asarlar dedi. Asılmak, dar ağacında sallanan, beyazlar içinde mosmor bir ölü. Bir zamanlar Adana'da yanan Orozdibağ'ın yerinde asılmış bir kadın görmüş, kadının mosmor sarkan dili midesini bulandırmıştı. Gene canlandı kafasında, öğürdü. Demek suçlu her kimse o kadın gibi asılacak, moraran dili ağzından sarkacaktı. Peki ama patronunun ölüsünü bulurlarsa ne olacaktı? Dilencinin evinde patronunun ölüsünü, meyhanede de ceketini bulunca akıllarına garson gelmeyecek miydi? Bu karıları öldürenin kendisi olabileceğini sanmayacaklar mıydı? Telaşlandı. Halo emmi dışarıdaydı. Yataktan kalktı, kapıya gitti, kanadı aralayıp usullacık baktı. Halo emmi kubara su döküyordu. Kapıyı kapadı. Nasıl olsa bulacaklardı patronunun ölüsünü. Bulunca meyhaneye koşacaklar, duvarda asılı ceketin cebindeki nüfus kağıdından derin bir korku içine yalayarak geçti. Peki ama o öldürmemişti ki. Bunu ispatın zorluğunu anlıyordu. Asıl katil bulunmazsa ki bulunamadığı anlaşılıyordu. Kendisinin ortadan kayboluşu şüpheleri üzerine pekala da çekebilirdi. Çekebilirdi ne? Çekmişti de belki. Ama hayır, çekse daha doğrusu patronunun cesedi bulunsa milletin ağzına düşerdi. Düşmediyse henüz haber alınmadı. Patronunun ölüsü keşfolunmadı demekti. Daracık pencereden caddeye baktı. Kendi kendine göz kırptı. Madem bulunmadı, hiç bulunmasa, hiç bulunmayınca da meyhane ona kalsa, meyhane ona kalınca içine bir sevinç, pırıl pırıl bir ferahlık yaradı. Bir zaman sonra satsa, parasıyla köye varıp sevinç çoğaldı, ferahlık arttı. Esat Ağa gibi çift çubuk satın alsa, kim ne bilecekti? Bir sigara yaktı. Yahut kendi köyüne değil de başka uzak köylerden birine varsa, hiç tanımadığı yadırgı bir köye. Selamün aleykümle köy kahvesinden içeri girse, kahvedekiler buyur ağa diye karşılasalar, yer gösterip izzet ikram etseler, Esat Ağa gibi kızıl racivertten, Esat Ağa gibi şalvar dikinse, rugandan pırıl pırıl yemenileri olsa, Esat Ağa'nınki gibi bir dam satın alsa, çift alsa, tarla alsa, kafasında çift çifte adamları olsa, sonra evlense, tevatür bir düğün yapsa, anam diye düşündü. Anamı da getirtirdim. Kimin ne haberi olacak? Eski püskülerini çıkartır, Esat Ağa'nın anası gibi şehirden urba satın alırım. Fukara amma da sevinir ha, sevinsin, varsın sevinsin. Sevincinden ağlar mı ki? Halo emmi odaya girince hayalleri dağıldı. Sonra gene dağıldı. Eliyle ölçüp biçiyordu. Buna dikkat eden Halo sordu. Ne oğlan? Suç üstünde yakalanmış gibi irkildi. Ne var ki? Elin ne demeye oynuyor öyle? Şaşkınlıkla eline baktı. Bu elim mi? Bilmem. Ne düşünüyorsun? İşinden kovulduğunu mu? Başını salladı. Nasıl düşünmem emmim? İşsizlik gibi kötü var mı? Gavurdan beter, ırzı kırık. Nasıl düşünmem? Allah gafurrahimdir. Oğlum düşünme. Bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar. Kara gün kararıp gider mi? Gitmez. Tövbe gitmez. Duymuyordu. Bu gece ortalık karardıktan sonra dilencinin kulübesine gidip patronun ölüsünü gömmeliydi. Gömmeliydi ki ceset meydana çıkmasın. Ceset meydana çıkınca ya da meyhaneye gidilip duvarda asılı ceketi, ceketinin iç cebindeki nüfus kağıdı bulunmasındı. Ne zor iş miydi? Niye zor olsun? Ölüyü çuvala sarar yahut çuvala kor omuzlar, kapıyı da çekip karanlığa karışırdı. En iyisi cesedi uzak, çok uzaklara götürüp gömmekti. Denize atmak da olabilirdi. Ama dalgalar dilencininki gibi kıyıya sürükler, bulunabilirdi. Bulunmaması lazımdı. Bulunursa meyhaneye konamazdı. En iyisi gömmek. Toprak altında çürür giderdi. Kim ne bilecekti? O öldürülmemişti nasıl olsa. Dirisinde hayır işlememişti. Bari ölüsü işe yarasındı. Halo emmi sordu. Ceketini gidip alsan fena olmazdı Ahmet. Dalgın dalgın. Hı? Ceketini diyorum, gidip alsan. Hem de avratla bir daha görüşür konuşurdun. İhtiyar karı. Yalnız başına çeviremez koca meyhaneyi. Beni dinle. Başını pencereye çevirip vakite baktı. Akşam olsun, ortalık kararsın da. İyi ya. İhtiyar tekrar dışarı çıktı. Yalnız kalınca hayaller açık kalmış bir çeşme gibi geçiyordu kafasından. Uzak, çok uzaklardaki bir köyde kahveden içeri giriyor, Esat Ağa gibi karşılanıyor, sonra tarla alıyor, çift çubuk alıyor, anasını getirtiyor, evleniyor, çocukları oluyor. Her şey tıpkı tıpkısına Esat Ağa'nınki gibi. Çocuklar bile, iki kız, iki oğlan. Oğlanların ikisi de Esat Ağa'nın iki oğlu gibi. Atla atlayıp da köyün içinde şöyle bir dolandılar mı, koca karılar maşallah diyor, gelinler can atıyor, kızlar ayağa kalktı. Kendine de can atacaktı kızlar. Elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi gelecekti. Hem de koşa koşa, istese Esat Ağa'nın küçük kızını bile alabilirdi. Elinin bir hareketiyle kafasından bu fikri sanki kovdu. Dünyada Esat Ağa'nın kızından başka kız yok değildi ya. Geçti, yerine oturdu. Çift çubuk sahibi olacağı köyde de Esat Ağa gibi bir ağa, Esat Ağa'nın kızları gibi belki daha güzel kızlar vardı. O kızlardan en güzelini isterdi. Oynaya oynaya verirlerdi. Niçin vermesinler? Çift çubuk sahibi bir insana kim kız vermekten kaçardı? İçinde bir sabırsızlık, tekrar kalktı, kapıya gitti, dışarı baktı. Halo emmi iskemlesine oturmuş, büyük abdest yapıp çıkanlardan para alıyor, ellerine kolonya döküyordu. Kanadı kapadı, pencerenin yanına gitti. Şu güneşte bir an evvel devrilip karanlık bassa olmaz mıydı? Karanlık basıncaya kadar patronunun ölüsü bulunacak, tasarladığı şeyler bozulacak, planı alt üst olacak gibi geliyordu. Geceyi beklemeden mi gitseydi? Karar verecek gibi olduysa da caydı. Gündüz gözüyle insanların vızır vızır dolaştığı sıra öyle iş mi olurdu? Geceyi beklemeliydi. Yüreğinde kocaman bir değirmen taşı ağırlığı, ortalık kararmaya başladığı sıra dışarı çıktı. Ben gidiyorum emmi. Ufacık ihtiyar oturduğu alçak iskemleden dağ gibi hemşerisine baktı. Nereye? Attı. Ceketimi almaya. Avrat belki pişman olmuştur Ahmet. İşi yokuşa sürme. Kaburgan kalınlaşmasın. Bak kış geliyor. Amanı bilir misin? Doğru emmi. Bana gene gel, bir haber getir, beni merakta koma. Olur. Fırtına dinmişti. Acı poyraz kesiyordu. İçinde gittikçe ağırlaşan hep o değirmen taşı ağırlığı. Sanki polisler önüne çıkıverecekler de yakasına yapışacaklar. Dilenciyi sen öldürdün. Yürü karakola diyecekler gibi geliyordu. Öldürmemişti ki. O öldürmediğine göre polis yakasına yapışsa bile havaydı. İlkin meyhaneye uğrayıp ceketini almayı düşündü. Sonra caydı. En iyisi dilencinin evine çabucak gitmek, cesedi alıp tüymekti. Ondan sonrası kolaydı. Adımlarını açtı. Dilenci kadının evinin bulunduğu sokağa girdiği zaman karanlık iyice basmıştı. Sokakta kimsecikler yoktu. Kapı kapanmıştı. Tam yanaşacağı sıra sokağın alt başında kalın kalın öksüren birinin ayak sesini işitince oracığa sindi. Karanlıkta daha koyu bir karanlık parçası halinde öksürerek geçen adamın ayak sesleri sinince gizlendiği yerden çıktı. Ayaklarının uçlarına basa basa kapıya geldi. Kapalıydı. Eliyle itti. Açılmadı. Zorladı. Gıcırdadı. Tekrar zorladı. Sonra tekrar. Paslı menteşelerden biri koptu. Kapının ciddiliği bozuldu. Gözleri dönmüştü. Ceset içeride sanıyordu. Tekrar abanınca öteki rezeler de koptu. Yalnız en alttaki hala direniyordu. Onu koparmaya lüzum da yoktu zaten. Açılan gedikten karanlık odaya daldı. Cesedi ilk gördüğü yere, odanın ortasına geldi. Ceset orada değildi. Bir de sanki kafasına bir odun yedi, sarsılarak geri çekildi. Demek patronun öldürüldüğü öğrenilmişti. Acaba meyhane duvarında asılı ceketi bulunmuş muydu? Ceketi bulunmuşsa nüfus kağıdı bulunmuş olacaktı. Kafasından Adana'daki Orozdibak meydanında bir vakitler sallandığını gördüğü mosmor ceset geçti. İçi bulandı, gene öğürdü. Peki ama ona neydi? O öldürmemişti ya. O öldürmediğine göre gidip ceketini almalıydı. Meyhanenin yolunu tuttu. Örtük kapısı, karanlık pencereleriyle her şey en son bıraktığı geceki gibiydi. Hiçbir şeyden şüphelenmeyi aklına bile getirmeden kapıya gitti, açıp girdi. 50 metre ötedeki direkte yanan elektriğin sarı ışığı açılan kapının aralığından içeri vurmuş, meyhanenin koyu karanlığını alacalaştırmıştı. Masalar, rastgele duran iskemliler alacakaranlıkta belli oluyordu. Hızla duvara gitti. Elini ceketinin asılı durduğu yere attı. Ceket oradaydı. Aldı. Tam elini iç cebine atarken bomba gibi patlayan bir ses. Davranma, eller yukarı. Önce hiçbir şey fark edemedi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Her tarafı titriyordu. İki karaltının ağır ağır yaklaştıklarını gördü. Bir an kapıdan vuran sarı ışığın bir anlık pırıltısı ufacık bir tabancanın üzerine çevrildiğini anlattı. Peki ama niçin? Suçlu değildi ki. O boğmamıştı ki kadınları. Masalardan birinin arkasına doğru geriledi. Onları ben boğmadım ki. Emreden ses. Bunu sonra öğreneceğiz. Beni nereye götüreceksiniz? Karakola. Sonra hapse mi atacaksınız? Benim suçum yok ki. Ne dilenciyi ne de Naciye ablayı boğmadım. Gerilerden duvara gelip dayandı. Bileklerine kelepçe takacaklar, dövecekler. Bunları sen öldürdün diyeceklerdi. Niçin? Niçin? Niçin? Önündeki masayı kocaman elleriyle sıkıca kavrayıp şimşek gibi kaldırdı. İki adım ötesine kadar yaklaşmış bulunan memurların tepesine indirdi. Tabancalardan biri patlamıştı ama kurşun değmemişti. İki adam alacakaranlıkta daha koyu iki gölge gibi yere yıkılırken kaçıp kurtulmaktan başkasını düşünmeyen yarı deli garson masaları, iskemleleri devirerek meyhanenin açık kapısından dışarı çılgın gibi fırladı. Tertibat tamdı. Derhal etrafı çevrilmek istenirken ufak tefek bir bekçinin tereddüdünden faydalanarak adamı bir tekmede yıktı. Köşeyi hızla döndü. Bacaklarının olanca gücüyle cadde boyunca kaçmaya başladı. Korkunç kovalamaca başlamıştı. 100 metre kadar önde art ayakları üzerine kalkmış kocaman bir ayı heybetiyle kaçarken peşinde gittikçe kalabalıklaşan bekçiler, polisler sakin geceyi allak bullak ediyorlardı. Şehir pencerelere dökülmüştü adeta. Ne var? Ne oluyor yahu? Bekçi efendi, bekçi bey, baksana paşa ne var? Niçin kaçıyor o adam? Uzun zaman cevap alınamayınca sokaklara dökülmüş tahminler yürütülüyor ama kesin olarak doğruya varılamıyordu. Arada patlayan silah sesleri gittikçe uzaklaşarak devam ediyordu. O insan gücünün üstünde yılgın, çıldırmış, azgın bir deli camız heybetiyle kaçarken arkasından patlayan silah seslerini duymuyordu. Şehrin kenar mahallelerinden birinin yer yer çamurlu sokağından caddeye saparken hızla gelmekte olan bir kamyona önce fena halde tosladı. Sonra sırt üstü yuvarlandı. Şoförün bütün gayretine rağmen ön tekerlek başının üstünden geçti ve kafası yamyazsı oldu. Kamyon kuvvetli bir frenle durmuş, şoför yere atlamıştı. Telaşla koştu, gördü. Mahvolduğunu anlayarak şuursuzca kaçmaya başladı. Haber şehirde haftalar, haftalarca çalkandı. İki kadını da boğup öldürmekten suçlu garsonun takdiri ilahiyle cezasını bulduğuna inanıldı. Herkes adamcağıza lanetler yağdırdı. Ama işin içinde bir tuhaflık olduğu da erbabının gözünden kaçmıyordu. Bön garson Nazan'ın için öldürmüştü. Parmağındaki yüzük için mi? Kabul. Niçin parmağından çıkarıp almamıştı da cesedi yüzükle beraber denize fırlatmıştı? Ya patronunu? Yavaş yavaş garsonun deliliğine inanılır oldu. Dengesiz adam ne yaptığını, niçin yaptığını düşünmeden öldürmek için öldürmüş olabilir, farz edildi. Haldun hiçbir şey düşünemiyor, ilk zamanlar herhangi bir dilenci sandığı annesinin acıklı macerasına gözyaşı döküyor, evden dışarı çıkmıyordu. Yanı başına kadar gelip sonra bir daha hiçbir zaman buluşmamak üzere ayrılan annesinin hayaliyle gözlerini değişmez bir noktaya dikip saatlerce öyle kalıyordu. Niçin? Niçin tanışıklık vermemişti? Tanımamış mıydı? Yoksa düştüğü durumdan utandığı için mi? Nihat Bey, evet diyordu. Evlat şefkatine dayanamayıp geldiği muhakkak ama o kadar işte. O hüviyetle senin önüne çıkamazdı. Çıksa burunlar mıydın sanki? Burunlamazdın, doğru. Ama gel bir de ona sor. Zavallı anneciğim, o gün muayenehaneyi süpürttüğüm gün. Nasıl dilim vardı da, ne demiştim Nermin, söylesene ne demiştim? Yüzük mirasçısı Haldun'a kaldı. Haldun da kayınvalidesinin gelinine bir hediyesi olarak Nermin'in parmağına taktı. Düğünden vazgeçildi. Düğüne sarf edilecek para Nazan Hanım'ın mermer mezarına harcandı. Nihat Bey gene Ankara'ya koştu. Damadının başka bir yere naklini sağladı. Sessizce evlendiler. İstanbul 1955. Kitap bitti. 28 Aralık 2009.